bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Soba pencere camı ve iki ekmek istiyoruz. Yılmaz Güney. Güney Filmcilik ve Ticaret Sanayi AŞ Yayınları. 3. baskı 1980 İstanbul. Bu kitap 357 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Şubat 2009. Okuyan Levent Filyoz. Bu roman 1,5 yıllık yoğun bir uğraşın ürünüdür. Günümüz koşullarında özellikle benim konumumda bir insanın daha önemli sorunlar gündemdeyken, daha acil konular üzerinde araştırma ve inceleme yapması gerekirken, 1,5 yıllık zamanı bir roman için ayırması tartışılması gereken bir gerçektir. Kabul ediyorum. Bu uzun çalışmanın beni siyasal gerileyiş içine soktuğunu da ayrıca belirtmek isterim. Romana bitmiş gözüyle bakmıyorum. Çünkü acılarını ve umutlarını hikayeleştirdiğim arkadaşlar yaşamlarını romandan bağımsız olarak sürdürüyorlar. Kimi hala cezaevlerindedir. Kimisi de anlatmaya çalıştığım karmaşık ilişkiler zincirinin birer parçası olarak dışarıda acılarına yeni acılar katarak. Okul sıralarında ders yılının sona ereceği günlerde koca bir eğitim yılını iyi kötü beraber geçirdiğim arkadaşlardan ayrılmanın derin hüznünü duyardım. Şimdi şu satırları yazarken ona benzer bir ayrılık hüznü var içimde. 1,5 yıl gecemi gündüzümü, yemek yerken, volta atarken, uyurken, çalışırken, ranzamı, hücremi ve koğuşlarını paylaştığım arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Bir gerçektir ki hikayesini ettiğim arkadaşlarımı unutmayacağım. Fakat yeni uğraşlara gireceğim için onları daha az düşünebileceğim. Avuntum şudur, bu romanı okuyanlar onları benim yerime de düşünecekler. Bu arada beni de düşünecekler. Bu romanın yazılış sürecinde çeşitli arkadaşlarla konuştum. Anlatılanların notunu aldım. Bir kısım arkadaşlara yaşam kesitlerinin bazı bölümlerini bizzat yazdırdım. Topladığım bütün bilgilerle kendi birikimlerimi kaynaştırmaya çalıştım. Bilinmelidir ki bu romanda geçen bütün olaylar çok az değişikliklerle kendi gerçekleriyle yansıtılmıştır. Hayatın gerçekliğini bozmamaya özel bir dikkat gösterdim. Bir kısım isimleri değiştirerek kullandım. Bazı isimleri de çeşitli sakıncaları göz önünde tutarak ad ve soyadlarının baş harfleriyle kullandım. Bazı arkadaşların isimlerini de olduğu gibi kullandım. Bu roman için değerli yardımlarını benden esirgemeyen Yılmaz İslam, Avni Bektaş, Osman Budak yani Kara Osman, Kazım Kapı yani Kürt Kazım, Haydar Erdoğan, Tayfun Özgül, İzzet Solmaz, Cemal Akın, İsmail İpek, Tahir Esin, Latif Mutlu, Satılmış Umut, Mürvet Bozkurt, Binali Akpınar ve Dördüncü Koğuş çocuklarına, romanın bazı bölümlerini dinleyip eleştiri yönelten cezaevi arkadaşlarıma ve değerli eleştirileriyle romanın gerçekliğine can katan Yiğit karım ve yoldaşım Fatoş'a teşekkür ederim. Yılmaz Güney. Ankara Kapalı Cezaevi Raporu. Bir zamanlar şehrin dışında at ahırı olarak kullanılırmış şimdi kaldığımız cezaevi. O zamanlar ne kadar at barınırmış tam olarak bilmiyoruz. Ama bizim nüfusumuz oldukça kabarık. Şu günlerde 1100'ün üstündeyiz, günden güne de çoğalmaktayız. Cezaevinin giriş kapısıyla ikinci kapı arasına kapı altı denir. Burada cezaevi zimmetine geçersiniz. Kapı altına geçince küçük, dört yanı duvarlarla çevrili bir bahçeye çıkarsınız. İdam mahkumlarının infazı bu küçük bahçede yapılır. O uzun ve ince kavak en son 3 ihtilalcinin, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnal'ın idamına tanık olmuştur. İlk girenlerin aranması burada yapılır. Cepleriniz boşaltılır, kemeriniz alınır ve her yanınız didik didik edilir. Ayakkabınıza bakılır. Sakıncalı bulunan eşyalarınız varsa onlara el konulur. 100-200 liranın üstünde paranız varsa alınır. Çünkü haftada ancak 200 lira alınabilir. Tabii bu parası olanlar için söz konusudur. Bir yılda 100 lirası bile gelmeyen arkadaşlarımız çoktur. Üçüncü kapıdan geçince saçınızı 0 numarayla keserler. Ya merdivene oturursunuz tıraş sırasında ya da ayakta. Saçlarınız önünüze dökülür. Tecrit. Burası tutukluların genellikle 3 gün kalmak zorunda oldukları 3 metre eninde, 7 metre boyunda, 3-3,5 metre yüksekliğinde köhne, pis bir koğuştur. Yan yana birbirine ekli 8 ranzası vardır. Bu ranzalar altlı üstlü oldukları için tecrit 16 kişiliktir. İşte bu 16 kişilik yere 70-80 kişi sıkıştırılır. 3 günlük yasal bekleyiş içinde. Pislik ve bakımsızlık örneği bir helayı paylaşırlar. Su, temizlik, hava gibi en doğal ihtiyaçlardan yoksun bulunan tecrit koğuşu, bit, pire, hamam böceği, tahta kurusu ve başka her türlü haşeratın, her türlü bulaşıcı hastalığın kaynağı olan bir yerdir. Sağlıklı girenler de buradan hasta, yılgın, umutsuz çıkarlar. Günlük havalandırma gardiyanların keyfine kalmıştır. Yeni tutuklular cezaevinin ilk baskı ve haksızlıklarıyla burada daha iyi tanışırlar. Torpilli ve arkalıların idarece nasıl kayırıldıklarını, bunların tecritte kalmadan koğuşlara dağıtıldıklarını, bir kısmının saçlarının kesilmediklerini burada görürler. Her ne kadar savcı eşitlik yanlısı olma çabasındaysa da kendi iradesini aşan durumlarla sık sık karşılaşır. Eşitsizliklerin sistemin kökünde olduğunu göremez ve her insan dürüst davransa haksızlıkların önleneceğini sanır. 3 gün kimi zaman da daha uzun süren tecrit günleri tutuklunun en karanlık günleridir. Başka cezaevlerinden hastaneye gelen hükümlü ve tutuklular da revir yerine burada kalırlar. Polis işkencesinden geçmiş, olaylarda yaralanmış tutuklular da gardiyanların insafına kalmıştır. Tecrittekilere sadece kuru bir ekmek verilir ve yasal olarak avukatları dışında kimseyle görüştürülmezler. Cezaevinin ilk acemilikleri, yiyecek içecek bulmakta çekilen zorluklar, bakımsızlık, zorbalık günleri sonunda dağıtım işleri başlar. Tutuklular koğuşlara dağıtılacakları için sevinirler. Dağıtım işlerini suçlara ve kişiliklere göre savcı yapar. Koğuşlar. Cezaevi başlıca 6 kısımdan oluşur. A. 1-2-3 nolu koğuşlarla münferit denilen disiplin hücrelerinin bulunduğu birinci kısım. B. 4-5-6-7-8 nolu koğuşların tecrit bölümünün bulunduğu ikinci kısım. C. Yaşları 14'e kadar olan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu 11 nolu koğuş. D. Revir. E. 9-10 nolu koğuşlar ve müşahade ve disiplin hücrelerinin bulunduğu arka kısım. F. Ve kadınlar koğuşu. Cezaevi koğuşları tecrit, revir, kadınlar bölümü dışında ortalama 550 kişilik ranzaya sahiptir. 3 nolu koğuş tamir edildiği için kapalıdır ve 550 kişilik cezaevinde 1100 küsur kişi iç içe, kucak kucağa, bir yatakta 2-3 kişi başlı kışlı yatmaktadırlar. Bu kalabalık ve sıkışıklıkta 12 kişilik 9 nolu koğuş kapalıdır. 12 kişilik 10 nolu koğuş üstü mahkumların parasıyla onarıldığı halde mescit olarak göstermelik biçimde boş tutulmaktadır. Koğuşların eskiden atlar için ahır olduğunu söylemiştik. Şimdiki haliyle de ahırdan farksız, insan sağlığına aykırıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu koğuşlar sözde 70 kişiliktir. Fakat bu koğuşlarda genellikle 130 ile 150 kişi kalırlar. Yiyecek ve eşya dolabı olarak kullanılan çelik dolapların üstünde ise düşme pahasına, düşüp sakatlanma pahasına da olsa mahkumlar yatmayı göze alırlar. Kuru betonda yatmaktan daha iyidir çünkü. 130-150 kişi aşağı yukarı 3 metre eninde, 7 metre boyunda olan daracık bir yerde banyo, tuvalet ve mutfak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Sular günlerce kesilir, tuvaletler sık sık tıkanır, pislik ve koku içinde kalır her yan. Böylesine kalabalık bir koğuşa 3-4 gaz ocağı ancak verilir. Bu gaz ocakları da çoğunlukla bozuktur ve çalışmazlar. Kimi zaman gaz ocağı ayaklarından ya da pompalarından birinin çalındığı olur. Bazı mahkumlar gaz ocağı pompalarından ve ayaklarından uçlarını sivrilterek şiş yaparlar, hasımlarını vurmak için. Koğuşlarımız bit, pire, hamam böceği, tahta kurusu, fare bakımından oldukça zengindir. Sık sık bit araması yapılır. Bitlilerin bir kısmı azarlanır, dayak yerler. Her yanın bit pire istilasına uğradığı yerde bitli olmak yasaktır. Fakat bu kurala uymak elde değildir. Bitlerimiz ve pirelerimizle dostça yaşarız. Fare kardeşlerimizle ekmeklerimizi, yiyeceklerimizi bölüşürüz. Koğuşlarımız yaz, kış, rutubet, havasızlık, pislik içindedir. Çoğumuz hastayız. Romatizma, siyatik, mide, bağırsak ağrıları, sinir hastalıkları başta gelir. Az buçuk kucak kucağa yaşarlar. Bu konuları sağlık bölümünde daha geniş anlatacağız. Koğuş damlarımız sağlam değildir. Yağışlı havalarda damlarımız akar. Plastik yiyen, yemek kaplarının bir kısmı damlayan yerlerin altına tutulur. Mahkumlar akıntısız yerlere büzülüp akıntının dinmesini beklerler. Kimi zaman yağışlar günlerce sürer. O zaman akıntısız yerler paylaşılarak yağmurun akıntının eşliğinde tatlı tatlı uyunur. Işıklarımız hiç sönmez, elektrik ışığına alıştı gözlerimiz. Karlı günlerde çatıları, bahçeleri, yolları, cezaevinin köleleri, küçük çocuklar temizlerler. O soğukta üstsüz, başsız ve delik su geçiren ayakkabılarıyla, gardiyanların sopası ve küfürü altında. O büyük koğuşlarda doğru dürüst yanmayan bir soba bulunur. Verilen odun ve kömür ihtiyacı karşılamaz. Son 10 gündür de şu Mart günlerinde odunumuz, kömürümüz yoktur. Ne zaman verileceğini de bilmiyoruz. Yakında bahar gelecek, önümüz yaz. Bir kısım pencerelerin camları yoktur. Gazete kağıdı, karton, bez parçaları ile tıkanmaya çalışılır. Üşümek, titremek alışkanlık halindedir. Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar hastalık olmaktan çıkmış, vazgeçilmez ağrılarımız olmuştur. Sağlık durumu. Her koğuşun cezaevi revirine çıkması için bir günü vardır. Acil olaylar dışında revire gidilemez. Cezaevi doktorumuz yaşlı mahkumları çok seven, uzun bir dönem cezaevine hizmet etmiş bir baydır. Hemen hemen kendisinden şikayetçi olmayan hasta, tutuklu ve hükümlü yok sayılır. Hastalara çok kibar ve çok yumuşak davranır. Cezaevimizde kendisine baytar denir. Mahkum düşmanı sayın doktor denir. Karşısına çıkan hastalara hep iğrenerek bakar. Çoğunun yüzüne bakıp şikayetlerini bile tam dinlemeden baştan savma ilaçlar verilir. Tutuklu ve hükümlüler daha doktora giderken kendilerine hangi ilaçların verileceğini bilirler. En başta Duramit, Dank, İversal, Aspirin, öksürük pastili gelir. Şikayetlerin uzun anlatılmasına tahammülü yoktur. Genellikle kötü davranır, azarlar, bağırır. Şikayetinde direnen olursa o ündü zilini çalar. Gardiyanlar gelir ve hastayı apar topar götürürler. Doktor hastaları getireceklere tembih eder, hastaları seçin getirin der. Gardiyanlar nasıl bilecekler hasta olanları, kestiremezler. Olur olmaz şey için doktora çıkılmamalıdır. Şikayetine inanılmayan hastaların saçları ceza olarak kimi zaman sıfır numaraya vurulur. Bu olayları yaşayanlar ve tanıkları cezaevimizde doktora çıkarken saçlarını da düşünmek zorundadırlar. Revire gitmek bir sorun olduğu gibi hastaneye gidebilmek de ayrı bir sorundur. Aylarca hastaneye gitmek için sırada bekleyenler vardır. Gerekçe olarak da hastaneye götürecek jandarma yok denir. Yüzü aşkın hasta hastaneye gitmek için jandarmanın keyfini beklemektedirler. Kaza cezaevlerinden, diğer cezaevlerinden gelen hastalar çoğunlukla doğru dürüst tedavi edilemezler. Kimi zaman da hastaneye gidecek araba bulunmaz. Hastanın parası varsa araba tutulabilir, yoksa yandı. Geceleri rahatsız olanlar için revire gitmek bir meseledir. Uzun bağırmaların, kapı vurmaların sonunda gardiyanlar lütfen gelirler. Kimi zaman battaniye içinde gidenler olur, kimileri de dönemezler. Arkalılar, torpilliler için revire gitmek, hastanede yatmak zor değildir. Öyle zamanlar olur ki torpillilerin yüzünden gerçek hastalar revirde ve hastanede yatamazlar. Çünkü boş yatak yoktur. Ekte bazı hastaların kendi şikayetlerini içeren yazılar sunulmuştur. Bu yazılar gerçekleri daha iyi yansıtacaktır kanısındayız. Görüş günleri. Yarım metrekarelik camlı ve tel örgülü kabinlerde yüksek sesle görüşmek zorundasınız. Yavaş konuşursanız karşınızdaki camlardan ve daracık tel örgülerden sesinizi duyamaz. Görüş 15 dakikadır. Büyüklere haftada 2 görüş, bebelere 1 defa, kadınlara da 2 defadır. Soyadı tutmayanlar birbiriyle görüşemezler. Bacısı evlendiği için soyadı değişik olanlar anneleriyle, evlilik nedenleri yüzünden, soyadları tutmayanlar, yakın arkadaşlar, yakın akrabalar birbirleriyle görüşemezler. Fakat bunun yanında arkadaşlar açık görüş alabilir ve diledikleri zaman diledikleriyle görüşebilirler. Gardiyanlar görüşçülere kötü davranırlar. Bu yüzden sık sık gardiyanlarla görüşçüler arasında olaylar çıkar. Cezaevindekileri görmek için saatlerce kağıt almak için kuyruklarda bekleyeceksiniz. Yemek yatırmak için saatlerce kuyrukta bekleyeceksiniz. Sonra her yemeğin alınmayacağını bilmeniz gerekir. Gelen yemekler karıştırılarak öyle aranır ki ne yemeği olduğunu şaşırırsınız. Yaz günleri karpuzlarınız, kavunlarınız, salatalıklarınız ve benzerleri kesilerek verilir ve böylece dayanıksız hale getirilir. Kantin yemek sorunu. Adalet Bakanlığı'nca her mahkum için günlük ihtiyaçları için bir tahsisat ayrılmıştır. Bununla günde bir ekmek, öğle ve akşam yemeği verilir sözde. Ekmeğin içi genellikle hamur olduğundan yenmez. Karavanalarda yenmeyecek kadar kötü çıkar ve genellikle yenilmez. Karavana yemekleri etli olur bazen ama bunlar tutuklu ve hükümlülere zor ulaşır. Daha mutfaktayken piştiği sıralarda alıcılarını bulurlar. Cezaevinde çıkan yemekler savcıya denetlemesi için her gün iki defa götürülür. Savcı bu yemeklerden birer kaşık alarak tadına bakar ve tadına baktığı yemeğin içeriye aynı biçimde ulaşmadığını bilmez bilemez. Yenmeyecek kadar kötü olan karavanaları yemek zorunda olan garibanlar vardır. Karavana yiyemeyenler ve dışarıdan yemeği gelmeyenler ihtiyaçlarını iki yoldan karşılarlar. Birincisi tabldot, cezaevinin gelir kaynaklarından biri. Burada çıkan yemekler de sağlığa zararlı olmakla birlikte karavanaya tercih edilir. İkincisi kantin. İhtiyaç maddelerinin çoğu yemek yapılabilecek sebze ve benzerleri bulunmaz burada. Çorbalık, bulgur, makarna, sana yağı, soğan, kimi zaman yumurta ve benzerleri. Kantinde her şey ateş pahasıdır. Çayımız ucuzdur yalnız. Dışarıda 5 liraya satılan tekel çayı içeride 1 kilo şekerle birlikte 30 liradır. Şekeri de çoğunlukla ihtiyaca göre verdiklerinden şeker birikimi de idareye kalır. İçeriye ziyaretçiler çiğ madde yatıramadıkları gibi içeride de satılmaz. Bu yüzden bulgur, çorba ve makarna konusunda uzman sayılırız. Sağlığımızı nasıl koruyacağız, cezaevinden hangi arızalarla, hangi hastalıklarla çıkacağız bellidir. Kitap ve gazete. Dışarıda serbestçe satılan kitap, dergi ve benzeri bazıları cezaevimize giremez. Gardiyanlar da Marx, Engels ve Lenin'in cezaevine giremeyeceğini biliyorlar artık. Ayrıca her kitaba kuşkuyla bakma alışkanlığı edinirler. Çünkü kitap esrardan, bıçaktan da tehlikeli sayılıyor. Sıradan romanları almak, sanat dergilerini almak, haftalık siyasi dergileri almak bile binbir engelle karşılanır. Bu konuda yazılan dilekçeler cevapsız kalır. Günlük gazetelerin bazılarının Cumhuriyet, Politika, kimi zaman da Günaydın'ın giremediği olur. Gazeteler sansürden geçer çünkü. Tom Mix, Texas ve benzerlerini okumak, aşk ve falan filan kitapları okumak serbesttir. Fakat en küçük ciddiyet izi taşıyan kitapları okumak resmen olmamakla birlikte yasaktır. Yaşar Kemal'in, Kemal Tahir'in bazı kitapları sakıncalı görüldüğü için disiplin kurulu kararıyla aklarında zabıt tutulmuştur. Sokulmamıştır içeri. Kısaca söylemek gerekirse gerçekten demokratik ve özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ne yapmalıdır? İşçi sınıfı devrimcileri teorik ve pratik olarak hayatın her alanında verilecek mücadeleyle bu köhne düzeni ve buna bağlı olarak bu köhne düzenin kurumlarının yıkılacağını biliyorlar. Ve hepimiz biliyoruz ki faşizmin zindanlarını emekçi halkımız yıkacaktır. Yılmaz Güney, Ahmet Akbaba, Erkan Eğinoğlu, İsmail Hasçelik, Kemal Akdağ, Haşim Aydıncak, Cemali Hüseyin'i, Emin Gök, Seyit Kocakuşak, İbat Acar, N. Erdoğan Bozkurt, Aydın Ongüner, Mustafa Ocik, Hasan Yılmaz, Hüseyin Sezek, Sadi Büyüközden, Harun Kolbaşı, İbrahim Yükselşan, Selim Şahin, Yaşar Özbay, Cihangir Temizkalp, İsmail Günseven, A. Nezih Develioğlu, Zeki Kırtan, Dündar Erenler, Ali Leylek, Bülent Demirel, Ethem Hoyladı, Haydar Demirhan, Yalçın Dal, İsmail Yıldırım, A. Rıza Gülşen, Bayram Kargın, Muhsin Yılmaz, Mehmet Ali Uçar, Remzi Esenkal, Turan İçli, Muzaffer Tokyay, Gökhan Harmandalıoğlu, Sırrı Çopur, Abdülaziz Durmuş, Salim Dündar, Kemal Elüstün, Ramazan Balcı, Cemil Korkmaz, Mehmet Korkusuz, Binali Akpınar, Kamil Tan, Mustafa Olgun, Sadi Öner, Sadık Özer. 11 Mart 1976.